Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 18 Ferverdin 1402, Hicri Kameri 16 Ramazan 1444 ve Miladi 7 Nisan 2023 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Durapçı ile Türkiye'de seçim gelişmeleri üzerinden yap röportaj, Nur Kapısı ve Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma Hatibi, Amerika'nın İran karşıtı komplolarının yenilgi uğradığını söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi, dünya Müslümanlarının bu yılki Kudüs gününde işgalci ve zalim karşısında durmalarını göstermelerini istedi. Türkiye ve İran Cumhurbaşkanları, Siyonistlerin cinayetlerine karşı Müslümanların dayanışmasına vurgu yaptılar. Gelecek hafta Tahran'da 1. Kıble Kudüs Uluslararası Konferansı düzenlenecek. Filistin Yasama Meclis Başkanı, dünya toplumundan Siyonist işgalcileri durdurmasını istedi. Ve İran ve Fransa Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri ele aldı. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı hatibi okuduğu hutbelerde şunları söyledi: Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir Arap cephesi oluşturmadaki komplosu başarısız kaldı. İran Peresemili'ne göre Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi bugünkü hutbelerde İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasına değinerek Amerika İran'a karşı bir Arap cephesi kurma niyetinde olduğunu açıklamıştı. Ama bugün tam tersi yaşanmıştır. İran ile Suudi Arabistan anlaşması yapıldı ve diğer ülkeler de İran ile anlaşma için sıradadır diye söyledi. Tahran'ın cuma namazı hatibi şunları aktardı: Amerika'nın arka bahçesi olan Latin Amerika'da iş başına gelen her hükümet, halkın Amerikalılar karşıtı oyunun sonucudur ve bu onların istediklerine ulaşmadığını gösteriyor. Ayetullah Hatemi, Siyonist rejimdeki görünmedik istikrarsızlık ve rejimin gün be gün artan krizleri hakkında şunları aktardı: Bu rejimde ciddi çifte kutupluluk oluşmuştur ve şehirlerde cani yöneticilerine ölüm sloganı ile yüz binlerce kişili gösteriler devam ediyor. Tahran Cuma namazı hatibi şunları da aktardı: İsrail Demir Kubbe oluşturdu ancak buna rağmen Siyonist rejime 100 füze isabet etti ve bu kubbe ancak az sayıda füzeyi önleyebildi. Ayetullah Hatemi Kudüs gününü İmam Hümeyne'nin yadigarı ve Müslüman İran milletinin canlılığının bir sembolü olarak nitelendirdi ve şöyle dedi. Halkın bu yılda Dünya Kudüs Günü yürüyüşünde görkemli bir katılım olacak. Çünkü bu katılım çökmekte olan Siyonist rejimin güçsüzleşmesine ve hak savunucularının güçlenmesine neden olacaktır.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Müslümanlar bu yılki Kudüs gününde mazlumların destekçisi olduklarını, işgalcinin ve zalimin karşısında durduklarını göstermeliler dedi. İran Peres'in haberine göre Seyyid İbrahim Reisi dün akşam hayırseverlerden ve hayır kuruluşlarının sorumlularından oluşan bir grupla gerçekleştirilen görüşmede mazlum Filistin halkına onlarca yıldır dayatılan zulüm ve mahrumiyete değinerek Mescid-i Aksa'daki Filistinli mutekiflere ve ibadet edenlere cani saldırı ve ayrıca Gazze'deki Filistin halkına son zamanlardaki saldırılar dahil olmak üzere Siyonistlerin işgal altındaki topraklarda son cinayetlerini kınadı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı şunları söyledi. Dünyanın genelindeki Müslümanlar bu yılki Kudüs gününde mazlumların destekçisi olduklarını, işgalcinin ve zalimin karşısında durduklarını göstermeliler. İntifada ve Dünya Kudüs Günü Merkezi Başkanı Ramazan Şerif'in belirttiğine göre Dünya Kudüs Günü yürüyüşü bu yıl Hicri Şemsi 27-25 Ferverdin Cuma günü Hicri Kameri 23 Ramazan, miladi 13 Nisan 2023'te düzenlenecek.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Siyonist rejimin son cinayetleriyle mücadele etmek için İslam ülkelerinin daha fazla dayanışması çağrısında bulundu. İran'ın bildiğine göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmede Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya saldırıları ve bölge ülkelerinin bu saldırılara karşı bölge ülkelerinin yakınlaşması gerektiğini ele alarak fikir alışverişinde bulundu. Reisi Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya saldırısı ve Suriye'li Lübnan'a tecavüzlerinin yayılmasını kınarken sahte rejimin aldırışlarına karşı Müslüman ülkelerin daha fazla yakınlaşmalarını istedi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayrıca ırkçı rejimin Filistin halkına özellikle Mescid-i Aksa'da itikafta bulunanlara saldırısı ayrıca bu kutsal ve şerif mekana saygısızlığına değinirken şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti Siyonist rejimin vahşiliğine karşı çözüm yollarını incelemek için İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplanmasını istiyor. Reis ayrıca bölge ülkelerinin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğinin altını çizerken, terörizm ve bölücülüğü karşı en önemli yolun bölge ülkelerinin milli egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek olduğunu belirtti. Yapılan görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti'nin son depremdeki yardımları için teşekkür ederek Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya ve mazlum Filistin halkına saldırısını kınadı. Erdoğan ayrıca Müslüman ülkelerin bu saldırganlıklara karşı mücadelede İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde görüş birliği ve vahdetine vurgu yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası platformlarda kutsal mekanların statüsünü korumak için gayretlere müştereken sürdürülme çağrısı yapan Erdoğan, bu birliği Avrupa'nın çeşitli kentlerinde özellikle de Türk Büyükelçilikleri önünde son dönemde gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'in Mushaf'ın yakılması eylemleri karşısında sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu da ifade etti. Siyonist rejim askerleri 5 Nisan çarşamba sabahı Mescid-i Aksa'da itikaf eden Filistinlilere saldırırken onları camiden dışarı çıkarmaya çalıştılar. Yaşanan olaylarda ise birçok Filistinli yaralandı. Korsan rejimi bu vahşi saldırısı ve cinayetine karşı Filistinli direniş grupları Gazze şeridine yakın olan Siyonist yerleşim alanlarına füze saldırısı gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü saldırgan Siyonist rejimin Güney Lübnan ve Gazze şeridindeki sivil alanlara yönelik saldırılarını sert bir şekilde kınadı. İsna'nın bildirdiğine göre Nasır Kenani Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığın ve Siyonist askerlerin Filistinli namaz kılanlara yönelik vahşi saldırısının devamında düzenlenen bu saldırıları, Lübnan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali ve de mazlum Filistin halkına yönelik uluslararası hukuk ilkelerinin ve insan haklarının açık bir şekilde ihlal edilmesi olarak nitelendirdi ve gaspçı Siyonist rejimin saldırgan eylemlerine karşı uluslararası toplumun ve sorumlu uluslararası kurulların etkili ve caydırıcı tepki göstermesini istedi. Kenani İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın İslam ülkelerindeki bazı mevkitaşları ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmelerini ve onların İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplantılarının düzenlenmesi gerektiğini vurgu yaptıklarına değinerek bir kez daha İslami devletler tarafından mazlum Filistin halkını desteklemede güçlü ve tutarlı bir tutum benimsemesi, Mescid-i Aksa'ya saygısızlığın tekrarlanmasının önlenmesi ve Siyonist rejimin saldırgan eylemlerini durdurulması gerektiğini vurguladı.
1. Kıble Kudüs Uluslararası Konferansı gelecek hafta Tahran'da düzenlenecek. İran Peres Haber Ajansı'nın bildiğine göre 1. Kıble Kudüs Uluslararası Konferansı'na farklı ülkelerden düşünürler ve direniş komutanları katılacak. Bu konferans 11-13 Nisan tarihlerinde ilgililere ev sahipliği yapacaktır. İntifada ve Dünya Kudüs Günü Merkez Başkanı Ramazan Şerif'in açıklamasına göre Dünya Kudüs Günü yürüyüşü bu yıl 23 Ramazan 14 Nisan 2023 Cuma günü 25 Ferverdin tarihinde düzenlenecek. İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu İmam Hümeyne'nin yaratıcılığı ile mübarek Ramazan ayının son Cuma günü Dünya Kudüs Günü olarak adlandırılmıştır.
Filistinli yerel kaynaklar Filistinlilerin evlerinin yıkıldığını ve Gazze'de çocuklara özel hastanenin hasar gördüğünü bildirdi. Rayedin naklen Merhabar Ajansı'nın bildirdiğine göre yerel kaynaklar Siyonist rejime ait F-16 savaş uçaklarının Gazze şeridindeki bazı bölgelere düzenlediği saldırıların ardından bu bölgelerde yaşayanların evlerinin yıkıldığını duyurdu. Habere göre Siyonist rejim savaş uçakları Refah şehrinin güneyindeki bir tarım arazisini bombaladı. Savaş uçakları ayrıca 12 füze ateş ederek El Tufah'ın doğusundaki bir bölgeyi hedef aldı. Siyonist rejim ordusunun hava saldırıları El Tufah bölgesinde Şehit Muhammed Eddore adlı çocuk hastanesinin yıkılmasına ve hastanenin hastalarında vahşete neden oldu. Siyonist rejim savaş uçakları 4 füze ateş ederek Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinin batısını hedef aldı ve bunun sonucunda Filistinlilerin evleri hasar gördü. Siyonist rejimin Gazze şerit sakinlerine karşı işlediği en son cinayettir. Öyle ki bu rejimin saldırıları sırasında evler ve hastanelerde savaş uçakları tarafından hedef alınıyor.
İbrani medyaları El-Evvar bölgesindeki Ürdün Vadisi silahlı saldırı sırasında 3 Siyonist'in helak olduğunu duyurdu. El Alem'in bildiğine göre Siyonist Rejim Televizyonu'nun 14. kanalı Ürdün Nehri'nin Batı Şeria'sındaki El-Evvar'daki El-Hemra bölgesindeki askeri kontrol noktalarından birinde silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Siyonist rejim ordusunun sözcüsü El-Hemra bölgesindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Siyonist rejim medyaları Ürdün Vadisi operasyonunu bu rejim için zor bir operasyon olarak nitelendirdi. Bu medyalar şunu bildirdi: İsrail zor bir operasyona ve çok zor bir güne de tanık oluyor. İbranice yayınlanan Yediyot Aharonot gazetesinin muhabiri, Siyonist orduya ait olan çok sayıda askerin Ürdün Vadisi'ndeki silahlı saldırının faillerinden peşinde olduğunu duyurdu.
Filistin Yasama Meclis Başkanı, uluslararası örgütlerden ve parlamentolardan Siyonist işgalcileri durdurmak ve onların faşist saldırılarını önlemek için derhal harekete geçmelerini istedi. Siyonist rejim ordusu dün gece ve bugün Gazze şeridinin farklı bölgelerini hava ve top saldırılarıyla hedef aldı. Siyonist rejim ordusunun sözcüsü rejimin Gazze şeridine 50 ton bombayla 10 noktayı hedef aldığını açıkladı. Buna karşılık Filistin direniş güçleri de Siyonist yerleşim birimlerini füze yağmuruna tuttu. Filistin'in Şuab Haber Ajansı'ndan naklen İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ahmet Behr, Siyonist rejimin Gazze şeridi ve Lübnan'a yönelik vahşi saldırılarını kınayarak şunları söyledi. Kudüs'ü işgal eden rejim, Müslümanların topraklarına ve kutsallarına karşı işlediği cinayetlerin sonuçlarından sorumludur. Bu cinayetlerin devam etmesi, bölgenin kesinlikle alevlenmesine neden olacaktır. Behr, Mescid-i Aksa'nın İslam ümmetinin birliğinin pusulası ve sembolü olduğunu ifade ederek, Siyonistlerin çılgın saldırılarına karşı bu kutsal mekanın savunulması için Filistin, Arap ve İslam kıyamını istedi.
Irak'ın Sad Hareketi Başkanı, işgalci rejimin Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarıyla mücadele talebinde bulundu. Irak Haber Ajansı'ndan naklen muhabirimizin bildiğine göre Mukteda Sadr bir tweette şunları ilan etti. İşgal altındaki Filistin'in bazı şehirlerinde bu rejimin siyasetçilerine ve politikalarına karşı gösterilerin ardından Şer faili, İşgalci rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu, muhaliflerinden ve düşmanlarından kurtulmak için Kudüs ve Mescid-i Aksa'da şiddet uygulamalarına yürenmiştir. Cihat ve direniş ülkesi Filistin'de Siyonistlerin dini kutsallarına yönelik terör saldırıları önlenmelidir. Sadr şunları söyledi. Birinci çözüm yolu şudur ki Arap ve İslam ülkeleri bu büyükelçiliklerin bulunduğu ülkelerdeki Siyonist rejimin büyükelçiliklerini bir an önce kapatsınlar. Bunun bir etkisi olmazsa o zaman başka bir ciddi tutum benimsenmelidir. Sadr Allah'tan kutsal yerleri ve Filistin ahalisini korumasını, mücahitlere giren tehlikeleri savuşturmasını ve onların cihatlarını da ve ibadetlerini de kabul etmesini istedi.
İran ve Fransa Dışişleri Bakanları Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen toplantıda ikili ilişkileri geliştirme yolları ve bölgedeki son güvenlik gelişmelerini ele aldı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran ve Fransa'nın diplomasi organ başkanları Hüseyin Emir Abdullahyan ve Catherine Colonna dün gece iki ülkenin üst düzey heyetleri kapsamında Pekin'de bir araya gelerek görüştü. Yapılan görüşmede ikili ilişkilerin çeşitli konuları ile bölgesel ve uluslararası açıdan ortak olarak dikkate alınan konular görüşüldü. Bazı konsolosluk konuları da gündeme getirilerek fikir alışverişinde bulunuldu. İki ülke dışişleri bakanları karşılıklı saygıya uyulma ve ortak diyalogların sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar.
İslam dünyasının ilk Kur'an ansiklopedisi Tahran'daki Uluslararası Kur'an-ı Kerim Fuarı'nda görücüye çıkarıldı. İran Peres'in bildiğine göre Kur'an ansiklopedisi, Kur'an'ın 3000'den fazla ana konu ve 60.000 alt başlık içeren en kapsamlı tematik ansiklopedisidir. Ayrıca Kur'an'ın özel isimlerini içeriyor ve Kur'an araştırmacılığın doğruluk, hız ve kolaylık olmak üzere 3 özelliğe sahip en kapsamlı kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim ansiklopedisi, konulardan her birine kapsamlı bir bakış olan ve tüm bilimsel bakış açılarını yansıtan ve otantik sağlam ve birinci el kaynakları kullanan İslam dünyasının ilk Kur'an ansiklopedisidir. 30. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Fuarı 1-15 Nisan tarihleri arasında Tahran'ın İmam Hümeyni Musallası'nda Seni Okuyorum sloganı ile düzenlenmektedir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Tunus'un Suriye ile ilişkilerini elçilik düzeyine yükseltmesi ile ilgili. Suriye, Tunus Devlet Başkanı Kais Said'in Şam'daki Tunus Büyükelçiliğindeki diplomatik temsil düzeyini Büyükelçi düzeyine yükseltme kararını takdir etti. Nabil Ammar, Tunus makamlarının Şam'daki Tunus Büyükelçiliğinin temsilini güçlendirme ve başına bir büyükelçi atama kararını açıkladı. Faysal El-Miktad da benzer açıklamalarda şunları söyledi. Suriye, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyük elçi düzeyinde olması için önümüzdeki günlerde Tunus'taki büyük elçiliğini yeniden açmak için adımlar atacak. İki ülkenin dışişleri bakanları iki kardeş ülke arasındaki diplomatik, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini ve Arap, bölgesel ve uluslararası koşullarda ilgili her konuda aralarındaki istişarenin sürdürülmesinin önemini de ele aldılar. Geçen Şubat ayının sonunda Tunus Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ülkenin Cumhurbaşkanı Kais Said'in Tunus'un Suriye'deki diplomatik temsilciliğinin seviyesini yükseltmeye karar verdiğini duyurdu. Tunus Devlet Başkanı Kais Said, Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile yaptığı görüşmede Tunus'un Şam'da ve Suriye'nin Addis Ababa'da elçi bulundurmamasının hiçbir açıklaması olmadığını söyledi. Suriye'nin egemenliği meselesi içseldir ve sadece Suriyelileri ilgilendirmektedir ve Tunus daha önce planlandığı gibi Suriye'yi bölme planını kabul etmemektedir. Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar birçok Arap ülkesinin ortak, artık 10 yıl aradan sonra Suriye ile ilişkilerini yeniden başlatmayı düşündüğünü açıkladı. Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Munsef el-Marzuki'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde 4 Şubat 2012'de Suriye ile Tunus arasındaki diplomatik ilişkiler kesildi. Ancak Temmuz 2021'de Said'in Tunus'ta iktidarı ele geçirmesinden bu yana ülke Suriye'ye yönelik diplomatik tutumunu değiştirmeye hazır olduğuna dair sinyaller verdi.
2017'de Tunus Suriye'de savaşan 3000'den fazla Tunuslu milisin izlenmesine yardımcı olmak için Suriye'de sınırlı bir diplomatik varlığa yeniden başladı. Tunus 2012'nin başlarında Suriye Büyükelçisi'nin sınır dışı eden ilk Arap ülkelerinden biriydi ve 2011'de Suriye krizinin başlamasında bu yana Suriye'deki silahlı terörist grupların yanında savaşmak üzere teröristlerin gönderildiği ülkeler arasında yer aldı. 2017'de bu ülke Suriye'li diplomatik ilişkilerini sınırlı bir şekilde başlattı ve 2018 yılı sonunda iki ülke arasında hava trafiğine başlandı. Terörle mücadelenin Tunus'un dış politikasının temel önceliklerinden biri haline gelmesi, Tunus'un teröre destek veren bazı ülkelerle arasına mesafe koymasına ve ilişkilerinin azalmasına neden oldu. Suriye'nin Türkiye'nin komşusu olması ve Tunus ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi nedeniyle Tunus diplomatik bir manevrada Suriye ve Suriye ile ilişkilerin yeniden başlatılması konusunu gündeme getirdi. Bu açıdan bakıldığında Tunus-Suriye ilişkilerinde yeni siyasi açılımların oluşması bir yandan Tunus hükümetinin güvenlik ihtiyacının diğer yandan da bu ülke içindeki gücün ennahdadan laik ve milliyetçi akımlara koymasının bir sonucu olarak değerlendirdi. Tunus gibi küçük bir ülkenin iç güvenliğine yönelik terörizm ve aşırılıktan kaynaklanan bölgesel tehditler, Tunuslu yetkilileri dış politika yaklaşımlarına öncelikle Suriye gibi tekfirci hareketlerin kurbanı olan ülkelerle uyumlu hale getirmeye itti. İkincisi ise Tunus gibi küçük bir ülkenin ulusal çıkarlarına ve iç güvenliğini sağlamada en etkili olan Tunus'un dış politikasının çeşitli çevreleri arasında da denge oluşturmasıdır. Üçüncüsü, denge oluşturmak ancak Batı Asya ve Kuzey Afrika'nın çalkantılı atmosferinde uygulamalı bir yaklaşım izlemek ve bölgesel cephelerden ciddi şekilde kaçınmakla da mümkündür.
Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan ikinci ve son yorumumuz Paris ve sendikalar arasındaki krizin sürmesi konusunda. Fransa hükümeti ve işçi sendikalarının Macron hükümetinin eylemlerinin neden olduğu yaygın krizden çıkmak için çarşamba günü yaptığı toplantı başarısızlıkla sonuçlandı ve herhangi bir başarı olmadan sona erdi. Fransa Başbakanı Elizabeth Borne tek taraflı olsa bile nispi memnuniyetini dile getirirken bu toplantıda sendikaların temsilcileri ve başkanları ile saygılı bir görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı. Borne hala reform tasarısının gerekli ve zaruri olduğunu ve hükümetin buna bağlı kaldığını beyan ediyoruz dedi. Buna karşılık toplantıya katılan 8 sendika ve işçinin temsilcileri şöyle bir açıklamada bulundu. Bu görüşmeler hükümetin inisiyatifinin başarısızlıkla sonuçlanmasından başka bir sonuca varmadı. Biz emeklilik yasası reformuna karşı çıkanların çoğunluğunu temsil ediyoruz ve hedefimize ulaşmak için en ufak bir esneklik göstermeyeceğiz. CGT'nin yeni genel sekreteri olarak seçilen solcu Sophie Binney, radikal, zayıf ve gerçekçi olmayan bir hükümetle karşı karşıya olduklarını belirtti. Fransız Hristiyan İşçiler Konfederasyonu Başkanı Cyril Chabanier de Borne'a emeklilik yasalarında yapılan reformların adil olmadığı ve reformları yürütürken kaldırmaktan başka demokratik bir yol olmadığını söylediklerini belirtti. Daha ılımlı CFDT lideri Laurent Berger ise şöyle dedi. Mümkün olduğu kadar çok işçi ve vatandaşın ülke çapında sokaklara çıkmasını istiyorum. Mesele bu. Demokrasinin gücünü göstermeliyiz. Barışçıl ve şiddet içermeyen ama insanlar sokağa çıkmalı. Gerçek bir demokrasi krizine dönüşen toplumsal bir krizden söz eden Berger, bu talebini çarşamba günü başbakan ve işçi sendikaları arasında yapılan görüşmenin ardından dile getirdi. Yapılan görüşmelerin gerçek bir yenilgi olarak değerlendiren Berger, yapılan müzakerelerde görüşlerini sunduklarını ve başbakandan birbiri ardından yasayı geri çekip çekmeyeceklerini sordular, hayır cevabı aldıklarını söyledi.
Bu şekilde Fransız hükümetinin sendika temsilcileriyle toplantı yapma girişimine rağmen bu müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle protestoların kapsamının genişlemesine ve Macron hükümeti ve protestocu Fransız halkı da aralarındaki çatışmaların büyümesine beklemek gerekiyor gibi görünüyor. Görünüşe göre Macron hükümeti inatla planlarına bağlı kalırken işçi sendikaları muhalefetlerinde de daha birleşmiş durumda. Son haftalarda Fransa, Macron hükümetinin emeklilik yasasını Fransız Ulusal Meclisi'nde oylama yapmadan değiştirme tasarısının nihai onayındaki eylemine karşı protesto gösterilerine ve yaygın grevlere sahne oluyor. Macron'un bu konudaki planı emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e çıkarılmasını içeriyor. Macron hükümeti bu reformları emeklilik fonunda yaklaşan mali açığı azaltmak için kullanmak istiyor. Ancak hükümetin bu yasa tasarısını Fransız Ulusal Meclisi'nde eylemde yapılmadan ve aslında bypass edilerek onaylanması nedeniyle çeşitli sektörlerde milyonlarca çalışanı ve kamuoyu ve sanayiyi temsil eden işçi sendikaları ile hükümet arasındaki ihtilaflar yoğunlaştı. Öte yandan Fransa, Ulusal Meclisi'ndeki muhalefet temsilcileri, Macron hükümetinin icraatlarını protesto amacı ile Macron hükümetine güvensizlik oyu talep etti. Fakat bu girişim başarısızlıkla karşılandı ve Fransız hükümeti Ulusal Meclisi'nin güven oyunu bir kez daha kazanmayı başardı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçenlerde gazeteci ve Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile Türkiye'de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Sayın Dolapçı'nın görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Özellikle muhalefetin oluşturduğu koalisyonun nasıl bir performans sergilediği konusuyla ilgili kısaca sizler bilgilendirmiştik. Bugün sohbetimizde bu seçimlerin ekonomik ve siyasi boyutunu konuşmak istiyoruz. Özellikle Türkiye'nin komşu ülkeleriyle ilişkilerini normal hale getirme yönündeki çabalarını ve ekonomik krizin bu seçimlerdeki etkisiyle ilgili bugün sohbetimizi sizlerle paylaşacağız. Röportajımıza Sayın Dolapçı ile kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Şimdi TÜİK'in açıkladığına göre Türkiye'de enflasyon %50'nin üzerinde ve şimdi özellikle seçimlere yaklaşan bu günlerde anlaşıldığı gibi vatandaşın ve daha genel bir anlamda seçmenin büyük sorunu bu ekonomiyle ilgilidir. Peki her iki tarafın ister iktidar olsun veya muhalefet cenahının ekonomiyle ilgili planlarını siz nasıl buluyorsunuz? Sunulan bu planlar acaba Türkiye'nin içindeki mevcut krizleri aşabilir mi ekonomi çerçevesinde? Nasıl buluyorsunuz siz bir gazeteci olarak efendim?
Şimdi şöyle, böyle ekonomik krizlerde hükümetler her zaman Türkiye'de seçimi kaybetmiştir. Yani ekonomik krizlerin faturası hükümetlere çıkar. Halk yeni bir arayışın içine girer ve oraya yönelir. Bütün Türkiye tarihinde, 100 yıllık Türkiye tarihinde bu çok net ortaya çıkmıştır. Büyük devalüasyonlarda, büyük enflasyon dönemlerinde ayakta kalan hükümetler eğer hayat pahalılığından başa çıkamazsa, enflasyonu düşüremezse, ekonomik canlılığı sürdüremezse seçimi kaybeder, kaybetmişlerdir. Ve böyle bir ekonomik krizin içinde Türkiye yeni bir seçime gidiyor. Ve hükümet yıpranmasına rağmen çok büyük güç kaybına uğramadı. Bu da neden? Muhalefette çok güçlü bir lider yok. Güçlü bir parti yok tek başına sürükleyecek, götürecek. Bu hükümetin karşısına çıkacak, bu hükümetin sandıkta devirecek bir lider ve parti yok. Dağınık, küçük partiler, %7, %8, %25 en fazla CHP'nin oyu. Bir lider rüzgarı da yok. Türkiye liderleri sever Türk halkı. Öyle bir lider de yok. Buna rağmen hükümet büyük oranda gücünü de kaybetmedi. Yine de güçlü bir hükümet 5 yıl daha iktidarda olursa ekonomik krizden baş edebilir deniliyor. Muhalefetin ise ekonomik tablosu, ekonomik programı şöyle. Onlar da zaman zaman açıklıyorlar. Şöyle iktidardaki hükümet bir bağımsız ekonomi politika gütmenin bir arayışı içinde, bunun sıkıntıları içinde. Sık sık isim değiştirmenin nedeni de iyi bir uygulama görmek istemeleri. Tam istedikleri neticeyi alamamaları ekonomide. Onun bir sıkıntısı var hükümette ve sık sık hazineyi, maliye bakanını, Merkez Bankası'nın başkanlarını değiştiriyor. Ama verilen mesajlarda hep şu söyleniyor: biz IMF'ye gitmeden, uluslararası kuruluşlardan para dilenmeden, borç almadan ekonomimizi ayakta tutmaya çalışacağız, canlandırmaya çalışacağız, enflasyonu, hayat pahalılığını düşürmeye çalışacağız. IMF'den bugüne kadarki alınanlar, yapılanlar, o reçeteler bize bir hayır getirmedi, borçlarımızı artırdı deniliyor. Ki doğru. Türkiye gerçekten de Amerika'nın batının zayıfladığı bir dönemde daha bağımsız ekonomik politikalar uygulayabilir. Kamucu, devletçi biraz. Çünkü hakikaten devleti çok zayıflattılar. Bütün kuruluşları özelleştirdiler bugüne kadar. Son 40 yıldır özellikle. Ekonomide devletin eli zayıf olduğu için çok güçlü eliyle müdahale de edemiyor ekonomiye, piyasalara. Bunun sıkıntısı var. Muhalefet ise çok açık, net. IMF'ye gideceğiz. Londra'da büyük para babalarından para getireceğiz. Böyle yapay, böyle geçici, sıcak paranın gelmesiyle sanki her şey düzelecek, borç para bu sonuçta, yüksek faizli. Böyle bir ekonomi politikaları var. Muhalefetin, hükümetin karşısına çıkacak, halkı peşine takacak çok güçlü bir ekonomik modeli yok. Ekonomik politikaları yok. 40 yıldır uygulanan IMF politikaları. IMF'ye gideceğiz. Uluslararası piyasalardan para bulacağız. Yabancı sermaye dedikleri hazır sıcak parayı içeriye çekeceğiz diyorlar. Bunun ötesine geçemediler. Halkı ve toplumu ikna edecek ekonomik modelleri yok. İşte böyle bir dönemde bu hükümete yarıyor. Yani tek çare yine bu hükümet. Bu hükümet ekonomiyi yine düzeltirse bu hükümet düzeltir mesajı veriliyor. Ve toplumda da bu biraz algılanmış durumda. Ekonomik tabloyu böyle özetleyebiliriz.
Tahran Radyosu.
Şimdi hükümet son günlerde biliyorsunuz Suriye ile ilişkilerini normal hale getirme yönünde de bir takım adımlar atmış bulunuyor. Dışişleri Bakanları, yardımcıları bu dörtlü görüşmeye katılmak üzere Moskova'ya gittiler ve burada çıkan sonuçlar da kim uzmanlara göre Türkiye'deki mevcut seçimlerde özellikle iktidar lehine bazı sonuçlar doğurabilecektir. Şimdi bu konuda atılan adımları seçimler için siz nasıl buluyorsunuz özellikle Sayın Erdoğan için?
Şimdi şöyle, biz bu hükümetin Suriye, Rusya, Amerika, Batı ile ilişkilerine dikkatle izliyoruz. Gördüğümüz şu, hükümet şöyle bir politika uyguluyor. Seçime gidiyoruz ama ne Amerika'yı, ne Avrupa'yı, ne Rusya'yı karşımıza almayalım. Suriye konusunda daha önceden alınan kararlar var biliyorsunuz. Amerika'yı Suriye'nin doğusundan çıkarmak. Hatırlıyorsunuz değil mi? En son bunun üzerinde ortak karar aldılar. İran, Suriye, Rusya ve Türkiye. Bu çok önemli bir karardı. Tarihi bir karar bu, Suriye sorununu çözecek. Çünkü esas mesele sorunun baş mimarı Amerika ve Amerika o bölgeye yerleşmiş teröristlerle besliyor, büyütüyor, herkesin üzerine salıyor ve bu Amerika bölgeden çıkmadan bu terör belasından kurtulamaz. İşin gerçeği bu. Suriye meselesi geldi buraya dayandı. Şimdi burada mesafe, daha hızlı bir mesafe alınmadı. Buralarda biraz masa görüşmeleri sürüyor. Bu bence seçim sonrasına kadar buradan kesin bir çözüm çıkmayacak. Çünkü kesin çözüm şudur, Amerika'nın bölgeden çıkması için bu üç ülke, dört ülke ortak operasyon yapacak en sonunda Amerika'yı çıkarmak için. Bu şu anda çok büyük risk, sıkıntı yaratacağı için hükümete. Hükümet bu konuda biraz ayak adımlarını yavaş atıyor. Ve ben bu görüşmelerden hemen çok net, somut bir mesafe alınacağını sanmıyorum. Bu görüşmeler devam edecek, temaslar. Biraz ağırdan, biraz yavaştan gidecek. Esas seçimden sonra. Eğer hükümet seçimi kazanırsa, seçimden sonra Suriye'de Amerika'nın çıkarılması konusunda daha somut, daha büyük adımlar atacağına inanıyorum. Herkes bunu biraz böyle bekliyor. Yani Rusya'da, İran'da, Türkiye'de, Suriye'de bunu böyle bekliyor. Onlardan mesajı almışlardı. Türkiye'de seçim var. Hükümet bu ara yabancı dış güçleri çok karşısına almak istemiyor. Çünkü bunun yansıması ekonomiye olumsuz olmuyor. Zaten ekonomik sıkıntılı. Şu seçimi bir atlatalım. Hepsini halledeceğiz. Diyelim Mısır'la olumlu adımlar atıldı. Onun arkasının hızlı gelmesi gerekiyor. Suriye'de bu konuda da olumlu adımlar atıldı. Güzel adımlar atıldı. Onların hepsinin büyük adımları bence seçimden sonra atılacak. Eğer muhalefet gelirse zaten bazı konularda değişiklik olacak. Muhalefet Batı'ya, Amerika'ya daha yakın bir siyaset izleyecekler. Bunu zaten ilan ediyorlar. Amerika da muhalefeti destekliyor. Biden çok önceden mesajı vermişti. Biz Erdoğan'ı muhalefet üzerinden yıkacağız. Yani darbe yapmaya kalktık. Yapamadık. Seçim darbesi yapacaklar bir anlamda. Yani Ukrayna'daki Zelenski gibi bir yönetim getirmeye çalışıyorlar. Amerika'nın her dediğini yapacak. Türkiye'nin başını belaya da sokacak. Krizlere girebilecek bir muhalefeti inşa ettiler. Ve bununla seçim kazanmaya çalışıyorlar. Eğer muhalefet seçimi kazandırırsa Türkiye'nin Rusya ile İran'la ilişkileri biraz aşağı seviyeye düşecek, bu gerçek. Söyledikleri bu çünkü. Ama hükümet kazanırsa bugün rekorlar izlediği politikalarda daha büyük adımlar atabilir. Özellikle Türkiye'nin gelişen Avrasya çizgisinde siyaset izleyeceğini düşünüyorum. Hükümet bu konuda zaten geçmişte de adımlar attı. Geleceğin de orada olduğunu mesajını veriyor. Artık gelecek, Türkiye'nin de geleceği, Türkiye Asya'da kendine yeni, saygın, güçlü bir yer edinebilir. Edinme konusunda hükümet kararlı. Dediğim gibi bu önemli konularda herkes seçimin bitmesini, seçimin son günü görmek istiyor. Sonra şunu söylüyorum, biraz tahminde bulunalım.
Tabii.
Belki Türkiye'nin içinde bir daha bağlanır mıyız, bağlanmayız mı? Şimdi şöyle anketler vardır Türkiye'de. Bunların çoğu şeydir, biraz yönlendirme amaçlıdır. İşte şu parti kesin kazanacak, şu partiyi biraz güçlü gösterir, öbür partiyi biraz zayıf gösterir. Ama onları da ben dikkatle izliyorum. Şöyle, liste krizinden sonra sıkıntı büyür. Ben Altılı Masa'nın büyük ortağı, önemli ortağı İYİ Parti'nin, Meral Akşener'in partisinin zayıfladığı ve güç kaybettiğini görüyoruz. Bu eğer devam ederse Altılı Masa'nın, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması çok zora girer. HDP'nin desteklemesi de rahatsızlık yaratıyor milliyetçi kesimlerde. Muhalefet için seçimi kazanmak çok da kolay değil, öyle cepte keklik değil. Hükümet için de öyle ama hükümetin avantajlı şeyi 20 yıldır Türkiye yönetiyor. İyi kötü bir istikrar var, ekonomik kriz var. Evet, onun yine üstesinden gelecek olan bu hükümet denilir. Depreminden sıkıntıları da yine bu hükümet, güçlü bir hükümetle aşılır. Hükümet onun mesajlarını verdi bazı yaptığı şeylerle. Ve ben yine de Erdoğan'ı güçlü görüyorum seçimi kazanmak konusunda. Daha avantajlı. Eğer 40 gün içinde daha iyi mesajlar verirse seçimi alması çok da zor olmayacak gibi geliyor bana. Muhalefetin işi çok zor çünkü bir bütün değiller. Çok güçlü bir lider de yok. Kılıçdaroğlu evet 10-11 yıldır partinin başında ama Türkiye geneline bir güven, herkesi birleştirecek bir lider değil.
Doğru. Peki, çok teşekkür eder Ercan Bey, bize görüşlerinizden faydalandırdığınız için. Size iyi günler diliyoruz efendim. Çok sağ olun.
Ben de iyi günler diliyorum. Saygılar sunuyorum.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü röportajımızda Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı ile konuştuk. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Türkiye'de yaklaşan seçimler konusuyla ilgili son gelişmeleri ve detayları gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayımladığımız dizi programımızın 16. bölümünde birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 alt bölümden oluşuyor. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Mübarek Ramazan ayının yarısını geride bıraktık. Umarız bu mübarek ayın ilk yarısında ilahi farizaları yerine getirmekte başarılı olmuş ve yine ay sonuna kadar ilk günkü neşe ve tam maneviyatla ilahi sofradan nasibinizi almaya devam edersiniz.
Yüce Allah'ın rahmetlerinden uzaklaşmanın en önemli zeminlerinden biri, nefsani heva ve heveslerin ve şehvetin tuzağına düşmektir. Dini öğretilerde nefsi ve şehveti kontrol etme ve yönlendirme konusunda birçok talim beyan edilmiştir ki oruç ibadeti bunlardan biridir. Zira oruç bir nevi alıştırmadır ve düzenli bir şekilde tekrarlandığı takdirde zamanla insanda günahlardan sakınma gücünü takviye ederek iradesine hakim olmayı öğretir. Bu durumda oruç tutan insan her zamankinden daha çok günahtan uzak durabilir. İslam peygamberi mübarek Ramazan ayının özellikleri hakkında şöyle buyurur. Ramazan'ın ay hilali görüldüğünde kovulan şeytanlar zincire vurulur. Mübarek Ramazan ayında şeytanlara zincir vurulur. O zaman siz de Allah'tan şeytanların size musallat olmaması için yardım talep edin.
Mübarek Ramazan ayında üzerinde özenle durulması ve dikkat edilmesi gereken özel bakımlardan biri şeytanların size musallat olmasına mani olmak ve nefsin şehvete dayalı isteklerini izlemekten kaçınmaktır. Şehvet geniş anlamı olan ve her türlü sevmeyi, lezzetin tadına varmayı ve nefsin isteklerine uymayı kapsar. Bu istek ve rağbet insanın nefsinin isteklerini yerine getirme özelliklerinden biridir. Örneğin, eğer yeme isteği ve şehveti olmazsa, insan sağlığı tehlikeye girer. İnsanların soyu da cinsel şehvet sayesinde devam eder. Dolayısıyla, eğer insanın istek ve eğilimleri ilahi hikmetle uyumlu hale gelirse, çok iyidir. Ancak şehvet, aklın kontrolü altında bulunmak yerine akla hakim olur ve onu ister ifrat, ister tefrit ile denge durumundan çıkarırsa uygunsuz olur.
Ya Ali, ya Azim, ya Gafur, ya Rahim, ya Ali, ya Azim, ya
Mübarek Ramazan ayı ve bu ayda oruç tutma ve bereketlerinden ve tesirlerinden yararlanma meselesi de aynı şekilde söz konusudur. Bu konuda da maalesef bazıları ifrat ve tefrite kaçıyor, böylece kendilerine zarar verebiliyor. Bu sorunların ve zararların bir bölümü sahur ve iftar sırasında yemekte dengeli hareket etmemek ve sağlık ve beslenme kurallarına uymamaktan kaynaklanıyor. Sorunların bir başka bölümü de dini farizalarda ifrat ve tefritten kaynaklanıyor. Bazı insanlar bu konularda kendilerini aşırı sıkmakla sorunlarla karşılaşıyor. Oysa sadece oruç ibadeti değil, İslam'ın özü ve esası dengeli davranmak, ifrat ve tefritten kaçınmaktır.
Tahran Radyosu.
Değerli dostlar, şimdi geçen bölümlerde olduğu gibi yine oruç ibadetinin bazı ahkamını gözden geçirmek istiyoruz. Bilindiği üzere kefaret, vacip olan durumları, miktarı ve niteliği oruç tutulan günlerde gündeme gelen konulardan sayılır. Buna göre bugünkü sohbetimizde mübarek Ramazan ayında kasıtlı amellerin kefareti ve vacip olma şartlarını beyan etmek istiyoruz.
Kefaret ödemeyi vacip kılan durumlardan biri, oruç tutan insan kasıtlı olarak ve hiçbir mazeret olmaksızın orucunu bozmasıdır. Mübarek Ramazan ayında ne zaman oruçlu insan kasıtlı olarak ve hiçbir şer'i mazeret olmaksızın orucunu bozacak amellerde bulunursa, orucu batıl olduğu gibi kazasını da yerine getirmesi gerektiği ve kefaret ödemesi de vacip olur. Ancak eğer oruç tutan insan zarar görme korkusu veya sağlığına muhtemel tehlike arz etmesi gerekçesiyle orucunu bozarsa artık kefaret ödemesi gerekmez. Fakat orucunu kaza etmesi vaciptir.
Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta şu ki, eğer biri herhangi bir mazeretle mübarek Ramazan ayında oruç ona vacip olmadığını düşünür ve bu yüzden oruç tutmaz, fakat daha sonraları oruç tutmak ona vacip olduğu anlaşılırsa tutmadığı orucun kazasını yerine getirmekten başka kefaret ödemesi de vaciptir.
Eğer oruç tutan insan şer'i hükümden haberdar olmadığı için orucunu bozacak bir şey yaparsa, örneğin başını suya tam batırmanın orucu bozduğunu bilmeden bunu yaparsa, orucu batıl olur ve kaza yapması gerekir. Fakat kefaret ödemesi gerekmez. Yine eğer herhangi bir sebepten ötürü orucunu bozmak caiz ve vacip olursa, örneğin suda boğulmakta olan birini kurtarmak için suya atlaması icap ediyorsa, bu durumda kefaret ödemesi gerekmez, fakat kaza yapması gerekir. Bundan başka oruçlu insan midesinden bir şey ağzına geri gelirse onu tekrar yutmaması gerekir ve eğer kasıtlı olarak yutarsa hem kaza yapması hem kefaret ödemesi gerekir. Yine eğer biri oruçlu insana akşam ezanı okunduğunu söylerse ve oruçlu kişi onun sözüne güvenip orucunu açar, fakat daha sonra ezan vakti olmadığını anlarsa hem kaza yapması hem kefaret ödemesi gerekir.
Değerli dostlar, bilindiği üzere yavaş yavaş Kadir gecelerine yaklaşıyoruz. Bu yüzden bu gecelere özel dualar için hazırlanmalıyız. Yine bilindiği üzere Kadir gecesi yılın en saygın, en esrarengiz gecelerindendir ve İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu geceyi Ramazan'ın kalbi olarak açıklamış ve Allahu Teala da Kur'an-ı Kerim'de bu geceyi bereket dolu ve değeri bin aydan daha üstün olarak tanıtmıştır. Gerçekten de değeri 30 bin geceye bedel olmaktan daha büyük bir bereket düşünülebilir mi dersiniz?
Allahu Teala Kadir suresinde şöyle buyurur: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve ruh, Cebrail her iş için iner dururlar. O gece esenlik doludur, ta fecrin doğuşuna kadar.
Bu ayetlerde Yüce Allah Kadir gecesinin kıymetine ve şanına işaret ediyor, insanların idrak gücü bu azameti idrak etmekten aciz olduğunu buyuruyor. Bin aydan daha üstün olan bu gecede melekler yeryüzüne iner ve ilahi rahmet kapıları sabaha kadar kullarının yüzüne açık olur. İmam Rıza Aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyuruyor: Allahü Teala Kadir gecesinde insanların gelecek bir yılda kaderini belirliyor. İyi kötü, hayat memat, rızık. O zaman Yüce Allah'ın bu gecede mukadder buyurduğu her şey kesinlikle vuku bulacaktır. Bu arada insanların her iradeleri ve yetkileri yerinde olduğu da belirtilmelidir. Zira İlahi takdir insanların liyakatlarına göre ve iman, takva, pak niyet ve amellerine göre belirlenir. Kadir gecesini ihya etme, dua ve ibadetle geçirmek, hepsi insan iradesi ve yetkisinin cilveleridir.
Kadir gecesinin mübarek Ramazan ayında bir gece olduğu tüm Müslümanlarca kabul edilen ve hakkında hiçbir kuşku bulunmayan bir konudur. Allah-u Teala Bakara suresinin 185. ayetinde şöyle buyurur. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öte yandan Kadir suresinin ilk ayetinde de şöyle buyurulur. Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
Buna göre Kadir gecesi mutlaka mübarek Ramazan ayında bir gecedir. Gerçi bu gece kesin olarak Ramazan ayının 19, 21 ya da 23. gecesi olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı söz konusudur. Aslında Kadir gecesinin gizli olması da başlı başına bir hikmeti vardır. Allah-u Teala nasıl ölüm anımızı gizli tutarak insanların her halükarda kabul etmelerini mukadder buyurmuşsa, kıyamet gününü ve İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhur gününü de gizlemiş ve böylece günah ehli olanların bu durumlardan şum hedeflerine ulaşmalarına mani olmuş ve aynı zamanda müminlerden daha dikkatli olmalarını istemiştir.
Yüce Allah ayrıca duaların icabetini de gizli tutmuş. Böylece mümin kulların tüm duaları etmeye yönelmelerini sağlamıştır. Buna göre Kadir gecesi de gizlidir ve kesin zamanı belli değildir. Hazreti Ali aleyhisselam Kadir gecesinin gizli olmasının sırrını, mümin kullar daha fazla geceyi Kadir gecesi bilmeleri ve bu gecenin faziletlerini idrak etmek üzere daha fazla ibadet etmeleri ve günahlardan uzak durmaları ve Yüce Allah'a daha fazla yönelmelerine bağlıyor.
Kadir gecesi günahların bağışlandığı gecedir. Kalplerin tozunu alma gecesidir. Kadir gecesi kötüleri iyilikle değişme, ihtilaf, tefrikayı barış ve safa ile değişme, zulüm ve adaletsizliği ihsan ve adaletle değişme gecesidir. Buna göre gelin vereceğimiz sadakalarla ahiretteki evimizin imarı için bir adım atalım ve hayır amellerimizle iki kat sevap kazanalım.
Evet değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıkları ile başlamak istiyoruz.
Amerika'nın Ukrayna siyasetinin ülke içinde eleştirilmesi,
Amerika'da Trump'a yönelik yeni suç duyurusu,
Amerika Senatosu'ndan Pentagon'a karşı Irak kararı
ve Amerikan Hazine Bakanlığı'nın İran'a yönelik yaptırımların etkisizliği itirafı.
Son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan önemli gelişmeleri arasındaydı. Şimdi detaylar.
Ukrayna'daki savaşın 14. ayında Rusya'nın karşısına çıkması için Ukrayna'nın batı yanlısı hükümetine Amerika'nın devasa silah yardımları devam ederken Biden hükümetinin savaş bağlamındaki politikasına yönelik eleştiriler gündemde. Bu bağlamda Amerikan Kongresi'nin Cumhuriyetçi temsilcisi Paul Gosar, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'daki savaşa yönelik politikasının başarısız olduğuna inandığını belirterek Twitter hesabından şunları yazdı. Biden ve destekçileri Ukrayna çatışmasıyla ilgili propaganda savaşını kaybetti. Amerikalılar Amerikan sınırlarını korumak ve diğer ülkeleri finanse etmek dışında herhangi bir yere sonsuz miktarda para göndermekten bıktı. Washington'un kayıtsız şartsız mali desteğinin Ukrayna'daki durum üzerinde olumlu bir etkisi olmadı. Bu yüzden Amerikan hükümeti mümkün olan en kısa sürede Kiev'e yararsız mali yardım sağlamayı bırakmalı.
Temsilciler Meclisi üyesi Ukrayna'nın sözde güçlenmesi için milyarlarca dolarlık silah yardımı göndermekte ısrar eden ama aslında Ukrayna'daki savaşı da yıpratıcı savaşa dönüştürmekte direnen Biden yönetiminin artan savaş politikasını eleştirdi. Bu arada Massachusetts'ten Seth Malton ve Georgia'dan Marjorie Taylor Greene gibi diğer bazı Amerikan temsilcileri Ukrayna krizini Amerika ve NATO'nun Rusya'ya karşı başlattığı bir vekalet savaşı olarak nitelendirdiler. Amerika resmi olarak Ukrayna'da herhangi bir asker konuşlandırmadı veya çatışmanın doğrudan tarafı olarak tanıtmadığı halde Ukrayna'daki savaşa en uzun savaşı olan Vietnam Savaşı'na yaptığı harcamadan daha fazla para harcaması dikkat çekicidir. Alman araştırma şirketi Statista'nın verilerine göre Biden yönetimi Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e yardım için Afganistan'daki savaşı yıllık bütçesinden daha fazla para ayırdı.
Bu savaşın ilk 11 ayında Ukrayna'ya 2023 Ocak ortasına kadar Amerikan askeri yardımı 46 milyar 600 milyon doları buldu. Son aylardaki birkaç büyük silah yardım paketini ek olarak 2023 Nisan ayına kadar Washington Ukrayna'ya 2,7 milyar dolarlık askeri yardım daha yapacak. Halbuki Afganistan Savaşı'nın ilk 10 yılında Amerika'nın yıllık ortalama askeri harcaması 43 milyar 400 milyon dolardı. Bu arada Ukrayna Savaşı'nın 14. ayında yaşanan olaylara bakıldığında Ukrayna ordusunun Amerika liderliğindeki Batılıların büyük yardımına rağmen Rus kuvvetleri ve Rusya'nın resmen topraklarına kattığı Luhansk, Donetsk, Zaporijye ve Herson eyaletlerindeki ilerlemesini engelleyemediği görülüyor. Şimdi Ruslar Luhansk ve Donetsk başta olmak üzere bu illerin önemli bölgelerini ele geçirerek konumlarını istikrara kavuşturmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda çalışmalarını Donetsk elindeki Makhmut şehrinin tamamen ele geçirmesi üzerinde yoğunlaştırdılar. Savaşa Amerika ve Batılı ortaklarının Kiev'e büyük miktarda her türlü savaş için gerekli olan silah ve önemli miktarda mali yardım vererek katılması yalnızca Ukrayna'daki savaşı daha da uzattı ve her iki taraftan can kayıplarını ve Ukrayna'daki altyapı yıkımlarını artırdı.
Batılılar Şam'ın meşru hükümetini devirmek için terörist grupları destekleyerek daha önce Suriye'ye nasıl davrandı ise Ukrayna'ya da aynı davranışı gösteriyor. Pentagon Başkanı'nın eski danışmanı Albay Douglas McGregor şöyle diyor. Mevcutta Amerika hükümetini endişelendirmesi gereken asıl konu dikkate alındığında Ukrayna'daki krizden nasıl çıkılacağıdır. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin işler acısı durumu herkesçe bilinmektedir. Ukrayna'daki çatışma Batı için kötü bir şekilde devam ediyor. Ukrayna ordusunun kayıpları çok fazla ve Rus silahlı kuvvetlerine uzun süre direnmesi pek mümkün değil.
Tahran Radyosu.
Manhattan'daki jüri eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ı sus payı vermekle suçladı. New York Manhattan Mahkemesi Amerika'nın eski başkanı sus payı vermekle suçladı ve iddianamenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını, adli suçlarla itham edileceğini bildirdi. Elbette Trump'ın çeşitli alanlardaki tartışmalı sicili ve ahlaki ve mali yolsuzluğuna ilişkin çeşitli davaların ifşa edilmesi nedeniyle Amerikan yargı sisteminin sonunda onu yakalaması ve tutuklaması zaten bekleniyordu.
Trump'ın destekçileri New York Mahkemesi'nin cezai kavuşturmasının asıl amacının aslında Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerine tekrar aday olmasını engellemek ve Amerika'nın mevcut Demokrat başkanı Joe Biden'in ana rakibini saf dışı bırakmak olduğuna inanıyor. Onun destekçileri Trump'ın şu anda Florida'daki malikanesinde olduğunu ve kendisine yöneltilen suçlama haberlerini duyunca şaşırdıklarını söylüyor. Herhangi bir suç işlenmediğini öne süren eski Amerikan başkanının hukuki ekibi suçlanmasının ardından gerçeklerin ortaya çıkacağını ve adaletin yerini bulacağını duyurdu. Trump'ın avukatı Arina Heba yaptığı açıklamada Trump'ın adalet sisteminin ve Amerikan tarihinin yozlaşmış ve çarpıtılmış bir versiyonunun kurbanı olduğunu söyledi ve o beraat edecek iddiasında bulundu. Trump'ın ailesi hakkında hazırlanan iddianameyi kampanya yılında siyasi rakibi hedef almak olarak kınadı. Buna rağmen bazı Amerika medyası da bu ülkenin eski başkanının önümüzdeki günlerde tutuklanacağını bildirdi.
Eski Amerikan Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada tüm iddiaları yalanladı ve bunun Amerikan seçimlerini etkilemeye yönelik siyasi bir karar olduğunu belirtti. Trump, Joe Biden ve Demokrat Parti'ye saldırarak insanların demokratların davranışlarının farkında olduğunu belirtti. Trump tarafından yapılan açıklamada, hareketimiz ve birleşmiş ve güçlü olan partimiz önce Manhattan Başsavcısı Alvin Bragg'ı yenecek, ardından Joe Biden'ı yenecek ve bu sahtekar demokratların her birini tek tek yenmeyi kafaya koyacak. Amerika'yı yeniden büyük yapabileceğimiz ifadelerine yer verildi.
Trump'ın eski başkan yardımcısı Mike Pence, Trump'a seçim kampanyası finansmanı meseleleriyle ilgili benzeri görülmemiş iddianamenin insanları öfkelendirdiğini düşündüğünü belirtti. Milyonlarca Amerikalının gözünde bu iddianame siyasi bir oyundan başka bir şey değil gibi görünüyor. Ben Amerikan halkının bunu bu ülkedeki siyasi kriminallaştırmanın başka bir örneği olarak geleceğine inanıyorum, dedi.
Önemli olan Trump'ın kendisi de Stormy Daniels adlı pornografik filmlerde bir aktöre sus payı verdiği konusunda defalarca değinmesidir. Bunlardan biri Mayıs 2018'de başkanken arka arkaya 3 düetiyle Stormy Daniels'e kişisel avukat aracılığıyla kendisiyle olan ahlaksız ilişkisi konusunda sessiz kalması yönünde 130 bin dolar ödediğini itiraf etti. Ancak daha öncesinde bu tutarın verilmesini avukatı Michael Cohen aracılığıyla ödemediğini öne sürmüştü. Böyle bir tutarın ödendiğinden haberi olmadığını da belirtti.
Trump etrafındaki çeşitli soruşturmaları defalarca büyücü avı olarak nitelendirdi ve kendisini demokrat savcılar tarafından yürütülen siyasi bir soruşturmanın kurbanı olarak göstererek kamuoyunu etkilemeye çalıştı. Ayrıca birkaç hafta önce iddianame çıkarılma zamanı yaklaşırken Trump taraftarlarından tutuklanmasını protesto etmelerini istedi. Bu şekilde görünüşe göre tutuklanması halinde Amerikan Kongresi'ne yönelik 6 Ocak 2021 saldırısına benzer bir olayı tekrarlamak niyetinde olduğu da açığa çıktı. Donald Trump şu anda Cumhuriyetçi Parti'nin gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için aday listesinin başında yer alıyor. Amerikan yasalarında hüküm giymiş bir başkan adayının hapishaneden bile olsa kampanya yürütmesini yasaklayan bir hüküm yok. Ancak Trump'ın destekçileri onu suçlu ilan edip tutuklamanın amacının imajını ve 2024 başkanlık seçimlerinde kazanma şansını yok etme olduğuna inanıyor.
Amerikan Senatosu Çarşamba günü Pentagon'a Irak'taki savaş için verdiği 1991 ve 2002 yetkilerini sona erdirerek Pentagon'un Irak'ta kongre onayına ihtiyaç duymadan askeri operasyonlar yürütme yetkisini iptal etti. Senato'nun 54 üyesi diğer 27 üyeye karşı bu yasanın iptali için oy kullandı. Bu yasa Amerikan Savunma Bakanlığı'nın kongreye başvurma gereği duymadan başkanın emriyle Irak'ta askeri operasyonlar yürütmesine izin vermişti. Virginia eyaletinden Senato'nun demokrat üyesi Mark Warner, kongrenin savaş ilan etme yetkisini kazanması ve bu otoriteyi elde etmesi uzun zaman aldı ancak ben askeri kullanma yetkisini iptalini onaylamaktan gurur duyuyorum dedi.
Bu yasa nihai onay için Amerikan Temsilciler Meclisi'ne gönderildi ve kongrenin Amerika'nın askerlerini ne zaman savaşa gönderebileceğini belirleme hakkını yeniden tesis etmesi için büyük ve kararlı bir adım attı. Daha önce Amerikan Senatosu'nun Amerika'nın Irak'ı işgal etmesi ve Saddam rejimini devirmesine temel oluşturan Irak'ta askeri harekata izin veren yasadaki yetkilerin bir kısmının geri çekilmesi yönünde oy kullanması beklenirken bazı cumhuriyetçiler bu konudaki endişelerini dile getirdiler. Amerika'nın Irak'ı işgalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu metin Pentagon tarafından Irak'taki operasyonu haklı çıkarmak için hala kullanılıyordu. Bu yasanın iptali için ilk adımı 2 hafta önce Amerikan Senatosu'nda atıldı ve birkaç tartışma oturumundan sonra onaylandı. Çarşamba günü bu yetkinin ve yasanın iptali Senato'da onaylandı.
Senato Demokratların lideri Chuck Schumer, Irak'taki savaşın son izlerini geride bırakmak için gerekli adımı memnuniyetle karşıladı. Ve Senato'da şunları söyledi. Amerikalılar Orta Doğu'da bitmek bilmeyen savaşlardan bıktı. Biden yönetimi eski Amerikan Başkanı George Bush tarafından kabul edilen yasanın yürürlükten kaldırılmasını desteklediğini söyledi ve yasanın mevcut operasyonlar üzerinde hiçbir etkisi olmayacağına dair güvence verdi. Ancak Washington Post, İran'ın her zaman Irak'ta istikrar ve güvenliğin sağlanmasında rol oynamasından cumhuriyetçilerin endişelerini bir haberde ele aldı. Irak'ta IŞİD terör örgütüne karşı mücadelede ve bastırılmasında kilit rol oynayan İran'ın bölgesel gücünün arttığına da değindi. Aslında Amerikalıların Irak'taki varlığı sadece savaş çığırtkanlığı ve bu ülkedeki güvensizliğin devam etmesi yönündeydi.
20 Mart 2003'te Amerikan Başkanı George W. Bush, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan ve İngiltere eski başbakanı Tony Blair'in suç ortaklığı ile tek taraflı ve yasa dışı bir eylemle Irak'a saldırı emri verdi ve Amerikan ve İngiliz kuvvetleri Baas rejiminin devrilmesine ve Saddam Hüseyin'in devrilmesine yol açan büyük bir savaş başlattı. Irak'ın işgali sırasında Bush, bu saldırının Irak'ı kitle imha silahlarından arındırmak ve halkını kurtarmak ve böylece dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için yapıldığını iddia etmişti. Irak'taki Amerikan savaşı birkaç yıl boyunca fiilen bir yıpratma savaşı haline geldi. Bush, Amerika'nın Baas rejimine devirerek Irak'taki ilk zaferinin ardından durumu basite indirgeyerek Irak savaşının da sona erdiğini duyurdu. Gerçek şu ki Irak'taki Amerikan savaşı birkaç yıl boyunca fiilen bir yıpratma savaşına dönüştü ve binlerce kişi öldü ve on binlerce kişi yaralandı. Irak'ın askeri işgali, Irak halkının ağır kayıplarına ilk olarak birkaç bin Amerikan askerinin ölümüne yol açtı ve Amerikan ekonomisine ve uluslararası itibarına büyük bir maliyet getirdi.
Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen, Washington'un İran'a yönelik yaptırımlarının istediklerinden ve umduklarından çok daha az etkili olduğunu itiraf etti. Yellen, Perşembe günü milletvekilleriyle yaptığı bir toplantıda yaptırımların İran'ın davranışını Amerika'nın istediği doğrultusunda değiştirip değiştirmediği konusunda ideal olarak istediğimizden çok daha az dedi. Amerikan Hazine Bakanı, Washington'un İran'a yönelik yaptırımları güçlendirmenin yollarını aradığını da sözlerine ekledi. Ancak yaptırımların Amerika'nın umduğu gibi İran'ın politika ve davranışlarında bir değişikliğe yol açmadığını kabul etti.
İran İslam Cumhuriyeti 40 yılı aşkın süredir Amerika'nın tek taraflı yaptırımları altında bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın kapsamlı ortak eylem planı COEP'ten çekilmesi ve azami baskı kampanyası başlatmasının ardından Trump başkanlığı döneminde İran karşıtı yaptırımların uygulanması yeni ve eşi görünmemiş boyutlar kazandı ve İran milletine karşı en ağır yaptırımlar uyguladı. İran'ın başkanlarının taleplerine boyun eğme umudunda olan Amerika, elbette başarısızlıkla sonuçlanan yaptırımlarının farkına vardı. Ancak bu süre içerisinde mantıksız ve yasa dışı eylemlerini uygulamaya devam etti ve yenilgiyi kabul etmek istemedi.
Çeşitli tweet ve yorumlarda Demokrat Senatör Chris Murphy, Trump'ın COEP'ten çekilerek İran'la daha güçlü bir anlaşmaya varılabileceği iddiasını yanlış yorumladı. COEP'ten çekilmeyi Amerikan dış politikasının son 50 yılın en aptalca kararı olarak nitelendirdi. Trump'ın İran'a yönelik azami baskı yaptırımlarından hiçbir şey kazanamadığını ve COEP'ten çekilmenin İran'ı daha güçlü hale getirdiğini itiraf etti. Ancak Biden yönetimi de bugüne kadar aynı başarısız yola devam etti. Amerika'nın mevcut başkanı Joe Biden göreve geldiğinden beri daha önceki sloganlarına rağmen azami baskıyı sürdürdü ve zaman zaman çeşitli bahanelerle İran'a yönelik yeni yaptırımlar duyurdu. Önemli olan nokta Biden hükümeti yetkilileri ve bazı Amerikalı politikacıların İran'a yönelik azami baskı kampanyasının başarısızlığını defalarca kabul etmeleridir. Bir diğer konuda Amerikan hükümetinin İran halkına sempati duyduğunu ve desteklediğini iddia etmesinin gerçeklerle çelişmesidir. Koronavirüsü ve COVID-19 hastalığı salgını ve İran'ın bu ölümcül hastalıkla başa çıkmak için ilaç ve tıbbi ürünlere olan şiddetli ihtiyacı sırasında bile Amerika İran halkına yardım ulaştırmasını engelledi ve sözlerinde sadakatli olmadığı iddiasının nedenli içi boş ve yalan olduğunu gösterdi. Buna ilaveten bu sağlık imkanları ve maddelerinin İran'a gönderilmesinin yasaklanması ikinci yaptırımlar sayesinde gerçekleşti. Şirketlerin ve sağlık bakanlarının İran ile etkileşimi engellendi.
Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası kurumların İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması talebine yanıt vermeyi her zaman reddetmiştir. Önemli olan nokta Amerika Birleşik Devletleri'nin insanlık dışı yaptırımlarının asır kurbanlarının özellikle talasemi ve kelebek hastalığı gibi özel hastalar söz konusu olmasıdır. Bu da Washington'un İran halkına düşmanlığının boyutlarını göstermektedir. Birleşmiş Milletler özellikle koronavirüsü ve COVID-19 hastalığı salgını sırasında Amerika'nın İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamasını defalarca eleştirmiş ve ambargo uygulayanların erişimini kolaylaştırmak için yaptırımların iptali veya azaltılması çağrısında bulunmuştur. İran'a temel tıbbi ve farmasötik ürünlerin girmesine izin verilmesini istedi.
Elena Duhan şöyle diyor, tek taraflı yaptırımlar Birleşmiş Milletler'in otoritesini, uluslararası işbirliği alanındaki imkanları ve hukukun üstünlüğünü zayıflatıyor. Temel olarak Amerika'nın yaklaşımı insan hakları iddialarının aksinedir. İran'a karşı geniş tek taraflı yaptırımlar ve bunların devamı da dahil olmak üzere her türlü baskı yolunu kullanması bunun kanıtıdır. İran'ın Amerikan hegemonyasına yönelik muhalefeti, azami direniş politikası çerçevesinde çabalarına devam etmesi, kendi iç kabiliyetleri ve daha önce Batı'ya bağımlı olan ve yaptırımlardan etkilenen birçok alan ve sahada artan kendine yeterlilik seviyesi, Amerika'nın yaptırımlarının olumsuz etkilerini büyük ölçüde etkisiz hale getirmeyi başardı. Şimdi Amerikan Hazine Bakanı'nın da kabul etmek zorunda kaldığı bir durumdan söz etmek mümkün.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.ir'dan bizleri takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.